Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 10. Ayrım. 2. Bölüm. 1. Perde. Selim, seferden dönen padişahtan İstanbul'a uğramadan sancağına gitmesi için emir alınca sevinmişti. Çünkü Edirne'nin kışıyla bir türlü barışık olamamıştı. Yol boyunca kendini yaşlanmış hissedişinin nedeni, sorularla yüklü çırpınışlardan kurtulmak mı, yoksa yerleşik acısıyla yaşamayı kabullenmenin olgunluğu muydu, bunu bilemezdi. Ama ne olursa olsun sonuçta kendisine katlanmayı öğrenmişti. Gecenin ilk saatlerinde Keşan'daki konak yerine varabilmek için Uzun Köprü Ovası'nda dolu dizgin at sürerlerken bir an doğanın fısıltılarına kulak verdiğinde kendisi yoksa hiçbir şeyin olamayacağını düşününce atını var gücüyle mahmuzlayıp göğe kanatlanası gelmişti. Keşan'daki hanın avlusunda attan inerken ölesiye yorgun olsa da uykuya gidemeyeceğini bildiğinden Ataullah Efendi'yi kolundan tutup odasına sürükledi. Düşünce üfürüntüsünün çorbaya çevirdiği zihninden bir soru çekip çıkarması olanaksızdı. Bu yüzden kavuğunu bir yana kendini sedire atarken başkaldırıcı içsel konuşmalarının ardılı gibi ''Hey Lala, benim de tutkularım olamaz mı?'' dedi o peltek şivesiyle. Ataullah Efendi gökten düşer gibi sorulan bu soru üzerine olanca dinginliğiyle ''Elbette olabilir'' dedi. Sonra dikildi. Ama Osmanlı şehzadesi asla tutkularına köle olmamalıdır. Çünkü onun tek tutkusu taht ve devletin selameti olmalıdır. Selim kendi kendisiyle konuşur gibiydi. Geceliğin atımı sürerken etrafıma bakındım. Avuç içince tarlalar, eciş bücüş ömürsüz evler. Karanlıkta öyle zavallı geldi ki bana. Acaba gökteki yıldızlar onları nasıl görüyorlar? Bir fırtınayla yok olacaklarından habersiz, gururları nedenle aptalca, değil mi? Yersiz gurur aptalcadır diyen Ataullah Efendi biraz duraklayıp devam etti. İstanbul'da devlet binalarından başka 100 yıl ayakta kalacak denli sağlam bina yoktur. Çünkü devlet sonsuz. İnsan sonludur ve sahibiyle birlikte toprağa karışacak ömürde ev yapılması bu yüzdendir. Odaya çökmeye yeltenen sessizliği Selim'in içli mırıldanması bozdu. Tutkuma gelince, geceyi neden bu denli sevdiğimi bir türlü çözemedim. Yüreği burulan Ataullah Efendi dalgınlığından çabucak sıyrılarak onu yanıtladı. Gece bitimsizliği duyumsatır. İnsan bu duyumsamayla varlığının da bitimsiz olduğunu fark eder. Allah'la arasında birlik ve dostluk kurarak düşünce dünyasını derinleştirir. Ama insan hayatı bitimsiz olabilir mi? Dünyaya kazık çakmış birini göstersene. Bitim dediğimiz şey dönüşümdür. Bitimsizliğin bir çeşidi daha vardır. Bazı insanlar eserleriyle başkalarında yaşarlar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği için hayırla anılmıyor mu? Şair Baki'nin şiirleri hep dile gelmeyecek mi? Cennet belki de budur. Selim gülümseyerek, Ömer Hayyam'ın şu dörtlüğüyle kendime nasihat ederim. Dünyanın sırrına eremezsin. Erenlerin dilini sökemezsin. Öyleyse iç şarabı, cennet et dünyayı. Öteki cennete ya girer ya giremezsin, dedi. Sonra omuz silkerek yerinde kaykıldı. Gözlerini yumdu, kısık sesle ben Allah'tan korkmuyorum diye ekledi. Ataullah Efendi uzanıp Selim'in omzunu sıkacak olduysa da ateşe dokunacakmışçasına irkilip tekrar saygı duruşuna geçti ve gözlerini kısarak Selim'e baktı. Allah'tan korkanın muradı öteki dünyada rahat etmektir. Böyle birisinin ibadeti Allah'a verilmek istenen rüşvettir. Oysa akıl gözünü özüne döndürünce yaratılışındaki olağanüstülüğü fark edip Yaradan'ın nimetlerini gören kişi ilahi sevgiyle kanatlanır. Onun ibadeti cennetten köşe dilenciliği değil, sevgi dolu kutlamadır. İyilikleri de öteki dünyada hurilerle üzüm yemek için değil, Yaradan'dan ötürü yaratılanı sevmektendir. Sanırım şehzadem Allah'tan korkmuyorum derken onu öylesine seviyorum ki kalbime korkunun lekesi düşmüyor demek istemiştir. Bu kez Selim uzanıp hocasının elini avuçlarının arasına aldı. Sonra kalkıp odada dolaşmaya başladı. Sanki kendisiyle konuşuyordu. Dinler neden başka başka? Hey Lala, gavura gavur demek doğru olmasa gerek. Soran bakışlarını hocasına dikti. Ataullah Efendi süzgün bir tebessümle onu yanıtladı. Hacı Bektaş, Yaradan'la yaratılan birdir derken, Hazreti İsa, ben ve baba biriz, siz bendesiniz ve ben sizdeyim diyor. Yuhanna'nın kitabındaki iki ağzı keskin kılıca, Şiiler Zülfikar adını verip onu Hazreti Ali'nin eline tutuşturmuşlar. Bakmasını bilene dinler aynıdır. Ataullah Efendi şehadet parmağıyla zaman istercesine işaret ettiğinden Selim pür dikkat ona bakıyordu. Biraz sonra Ataullah Efendi mırıldanarak devam etti. Dünya dediğimiz şu üzüm tanesi üzerindeki mahlukat var olduğundan beri neden var edildiğini ve var edeni düşünüyor. Bu konuda her söylenen daha önce söylenmiştir. Selim derin düşüncelere dalmıştı. Kalın ve etli dudakları kıpırdasa da ağzından sözcük çıkmıyordu. Neden sonra o pepe aksanıyla ''Varlık nedenim dinleri birleştirmek'' diye mırıldandı ama donup kaldı. Kutsal sır gibi sakladığı gizli düşünce boş bulunduğu anda ağzından sızıvermişti. Hazreti Ali, ''Söylemediğin söz esirindir ama o söz ağzından çıkınca sen onun esiri olursun'' dermiş. Pufladı. Sonra boş ver dercesine eliyle havayı harmanladı. Ertesi sabah yolda rüzgarla savrulan kar tanecikleri cam kırıntılarına dönüşerek aç pirayalar gibi yüzünü ısırırken Bursa'dan Konya'ya doğru atını çılgınca ılgar edişini yeniden yaşıyordu. İkilemden arınan gerçekle yaşamayı ne denli kabullenirse kabullensin, gerideki yılların zihninde bıraktığı tortuyla ne ölçüde değiştiğini hissedebiliyor ve o müthiş sırla yaşamaya hükümlü olduğunu biliyordu. Eminönü rıhtımını dolduran ahali, 21 aydır İstanbul'dan uzaklarda kalan padişahı karşılamaya hazırlanıyordu. Ahali ile rıhtım arasındaki geniş boşluğun sağında tören giysileri içinde Rabi Efendi, hahambaşı ve hahamlar, boynundan altın regalyalar sarkan Patrik ve onun arkasında siyah cübbeli, dikdörtgen başlıklı, süpürge sakallı papazlar, onlardan iki adım solda İstanbul müftüsü ve kadısı, kazaskerler, müneccimbaşı, hünkâr imamı, divan-ı hümayun çavuşları ve diğer saray görevlileri saf tutmuşlardı. Sol tarafta ise İstanbul'da kalan vezirler, akşamdan karşı yakaya geçen Yeniçeri ağasıyla öteki ocak ağaları, orta boşlukta has odabaşıyla saray ağası, elleri göbeklerinin üzerinde düğümlü halde padişahı bekliyorlardı. Geride başlıklarında uzun ve beyaz tüyler dalgalanan Yeniçerilerin hemen önünde kapı kolu süvarileriyle sipahi bölükleri atların dizginlerini tutarak ayakta duruyorlardı. En soldaki 20 çift beyaz deve 80 adet hakani köz taşıyordu. 16'şar zurnacıyla davulcu, 8 nakkareci, 7 zilci, 12 nefirci, 5 közcü sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlardı. Rikap tarağı, kuyruğu yerleri süpüren uzun yeleli, altından koşum takımlarına elmasla yakut kakılı, akşın küheylanı rıhtıma getirmiş, üzengi ağası da atın sağına bini yastığını yerleştirmişti. Aynı anda Akağlar Camii'nin imamı yüksek sesle Kur'an okumaya başladı. Saltanat kayığı limanda demirlerken meydan sessizliğe büründü ama kayıktan karaya uzatılan iniş rampasının ucunda beyaz kavuğuyla padişah görününce kalabalıktan gök kubbeyi yırtan alkış tufanı arasında ''Padişahım çok yaşa, uğurun hayır, yaşın uzun ola, zaferinle, devletinle bin yaşa'' avazları yükseldi. Padişahın karaya ayak bastığı an boğaz girişindeki kadırgalardan top atışları yapıldı. Mehterhane onlardan işaret beklercesine çalmaya başladı. Şimdi yer gök onların nameleriyle inliyordu. Padişah karşılamaya çıkanların etek öperek kendisini kutlamalarından sonra atına bindi. Boynundaki kırışıklar seferin onda bıraktığı tahribatı açığa vuruyordu. Süleyman'ın başındakine tıpatıp benzeyen kallavi kavuğu taşıyan iki iç oğlanı padişahın önünde yerlerini alınca yürüyüş başladı. Bu iç oğlanları bir sağa bir sola dönerek alkış tutanlara doğru kavuğu sallayıp ahaliyi padişah adına selamlıyor, bir renkseli debdebe içinde divan yoluna doğru akıyordu. Atının üstünde omuzlarını geriye atarak gittikçe daha da dikelen Süleyman ise keşke Roma olmasaydı. O zaman onu ben yaratırdım diye düşünüyor olmalıydı. Süleyman haremin koridorlarında yürürken sabrını tüketmişti. Akşama dek süren elçilerle devlet ricalinin tebrikleriyle, bitimsiz divan toplantılarıyla ayağının tozunu silkelemeye zaman bulamayan padişahın yorgunluğu onun her adım atışından belli oluyordu. Hürrem ise odasında şalının ucunu mıncıklayarak onu beklerken hıçkırıklarla zangırdayacakmış gibiydi. Herkesten en çok kendisinden utanıyordu. Suçluluk girdabındaki debelenmelerinin onu nedenle etkilediği belli oluyordu. Kölesi olduğu tutkunun etrafındaki her şeyi devasa loğu altında nasıl ezdiğini her an bir öncekinden daha iyi anlıyor, kafasındaki düşünce fokurtusu, mabut dokunulmazlığıyla tüm değerlerin üzerine kondurduğu babasını idealleri için karşısında ihtiram duruşuna geçilecek verişlerin sahibi olmaktan çıkararak saplantısı uğruna biricik kızını dipsiz kuyuya atan kör gözlü militana çeviriyordu. Kutsanmış değerler geride çamurlar bırakarak buharlaşıp gitmişti avuçlarından. Neden, niçin sorusunu akıl edemeden ne müthiş ıskalayıştı hayatı. Nedenli korkunç alabora oluştu bu? Yoksa militanlığın kaderi miydi bu? Sultan Süleyman'ı o en ender aşk çiçeğine neden hoyratça ezip geçmişti? Kimliksiz kopya mıydı cıvıltılı roza? Salt kendisine ait olan ne vardı şimdi? Neyi onarabilirdi artık? Tokat yağmuruna dönüşüp onu iki büklüm eden soru sağanağı yanaklarını alevlendiriyordu. Keşke militanca körlükle değil, yalnızca kendisinin büyüttüğü masum bir aşkın kölesi olduğu için aldatsaydı onu. Ama aldattığı kişi, dünyanın en görkemli imparatorluğunun muhteşem hükümdarı, kralların önünde hayranlıkla eğildiği zarif ve alim, yumuşak ve sevecen, bir o denli yakıp yıkıcı ama tüm bu değerlerinin üzerinde lekesiz aşkı, imparatorluk tacını gölgeleyen benzersiz kişiydi. O, aldatılmışlığına karşın, yüceliğinden katre yitirmeden şu kapıda görünecekti az sonra. Ama çirkefe bulaşmış haliyle onun yüzüne nasıl bakacaktı? Aslında aldatan da, aldatılan da kendisiydi. Akrep ve çıyanlarla dolu balçıklar arasında çırpına çırpına son hücresine dek pislenmişti sanki. O sırada Hürrem'in odasına açılan kapının önünde duralayan Süleyman, kaftanının samur yakalarını özenle düzeltip iyice dikleştikten sonra odaya daldı. Sırtını pencereye vererek orta yerde ayakta bekleyen Hürrem'in gölgeler arasında kalan yüz hatları iyice yumuşamıştı. Süleyman dudaklarında filizlenen çağırgan tebessüme karşın pal taşı gibi açılan gözleriyle ona bakarken dudakları bir iki kıpırdayan Hürrem, ok gibi fırlayarak padişahın ayak ucuna kapaklandı. Adamın baldırlarına sarılıp ayaklarını öpüyor, yerde sürünüp anlaşılmaz şeyler geveliyordu. Şaşıran Süleyman elinden tutup Hürrem'i kaldırınca kadın gözlerini onunkinden kaçırarak var kuvvetiyle ona sarıldı. Ve kesintili hıçkırıklar arasında durmadan aman Rabbim, aman Rabbim derken Süleyman sefer yollarında geçirdiği hastalığının izleri yüzünden kadının feryat ettiğini sandı. Hürrem'in saçlarını okşayarak, bak aslan gibiyim, yolda biraz hastalandım, hepsi o kadar dedikten sonra Hürrem'i sedire oturttu. Süleyman'la göz göze gelmekten kaçınan Hürrem, onun avuçlarını gözyaşlarıyla ıslanmış yüzüne sürtüyor, bir yandan hayır, hayır diye kekeliyordu. Sonra Süleyman'ın yüzüne baktı ve ondaki çöküntüyü fark edince, ah Rabbim ne oldu sana böyle diye bağırdı ve onun ellerini sıkarak devam etti. Yalvarırım, Edirne'ye gidelim, hemen şimdi. Süleyman en sıcak gülümseyişle, baharda şah patırdı çıkarır, bunu fırsat bilen Şalken Macaristan'da boş durmaz. Önce bu işleri düzene sokalım derken, Hürrem başını inatla sağa sola sallıyordu. Süleyman, kadını az önceki hezyanına tekrar sokmamak için, tamam, bu işleri bir yana bırakacağım, yalnız, dedi ve biraz duraladıktan sonra devam etti. Seni panikleştiren zayıflığımı herkes fark ediyor. Seferden döner dönmez Edirne'ye gidersek dedikodular ayyuka çıkar. Beni ahiret yolcusu sanan kefere memleketine muştular uçurup çan çıngırdatmasın diye bugün kadın allıklarıyla yüzümü renklendirdim. Hürrem ağlamaklı bakışlarla bakınca şefkatle onun yüzünü okşadı. Baharda Edirne'ye gideriz ve yalnızca yakında temeli atılacak camimle ilgilenirim. Geriye kalan tüm zaman ikimize ait olur. Söyle bakalım şimdi, tamam mı? Hürrem ıslanan yanaklarını şalıyla kuruladı ve kesik kesik mırıldandı. Tanrı kapısına yüzümü süpürge edip seni bana bağışlaması için ona öylesine yalvardım ki. Deryalar mürekkep, ağaçlar kalem olsa vahlarımın acısını yazamazlar. Gece yoktur ki ızdırabımın kızgın kıvılcımlarıyla ateşlenmesin. Seher yoktur ki ölüye ağlayan feryadımdan felek parçalanmasın. Zihnimin tertemiz zinetlerini çoğaltmaya çalışsam da içimdeki acıyla rahatım sıkıntıya, sağlığım kaygıya dönüşüyor. Yeter, bu azap bitsin artık. Yazarın notu: Hürrem'in konuşmaları, Hürrem'in Kanuni'ye yazdığı mektuplardan yararlanılarak kurgulanmıştır. Bakınız Meral Altındal, Osmanlı'da harem. Ansızın aklına düşen düşünceyle dikiliverdi. O anda alabildiğine iştendi ve kanlı bir oyunun ilk perdesini açtığını bilmiyordu. Bakışını Süleyman'a dikti. Mustafa tahtı, ordu onu istiyor. Tahtı sağlığında ona veriver gitsin. Yeter ki Mustafa oğullarımın canını almayacağına dair Kur'an'a el basarak yemin etsin. Süleyman ayaklanıp odada dolaşmaya koyuldu. Şimdi sözcükleri tane tane söylüyordu. Bu devleti padişahın velayeti ayakta tutuyor. Gaflete düşüp tahtı oğlumuza verirsek, ordunun ve ulemanın bir kısmı geri dönmemizi ister. Bir kısmı yeni padişaha yalakalık eder. Buna razı olabiliriz. Ne var ki, dedem tahtı babama bırakınca, babam onu Dimetoko'ya yolladı ve yolda ihtiyar padişaha zehirli şerbet içirtti. Yeminlerin de önemi yok. Müftü dahi, devletin selameti için yemin bozmak caizdir diye fetva verir. Biraz duralayıp, tok sesle ekledi. Bu devletin yaşaması için padişahtan başka sulta sahibi olmamalıdır. Kefere bilir ki bir gözüm Viyana'da, öteki Roma'da. Ama onları çileden çıkaran neden başka? Aleme götürdüğümüz düzen nedeniyle ülkelerinde insanların toprakla birlikte alınıp satılması zorlaşıyor. Tebaalarının beklentilerini kırmak için hepsi fırsat kolluyor. Batıdan şamar yersek şah üzerimize yürür. Türkmen arkadan vurur. Bu ateş çemberinde yaşamak için herkesi sindirmek gerek. Bu yüzden devlet iki başlı olamaz. Padişah sultası gevşeyemez. Acize düşersek, Memaliki Şahane ile birlikte alemin düzeni bozulur. Belki üstüne varıp Mustafa'yı katlettirmem gerekir ki orada ondan umudunu kessin. Ama o devletin geleceği. Süleyman, sevgi dolu gülümseyişle Hürrem'in bukleli saçlarını okşayarak devam etti. Bu devletin kubbesi altında en az özgür olan sen ve ben. Onca kıskaç arasında yeşerttiğimiz aşkımızla nedenli övünsek az. Biraz duralayıp konuyu değiştirmek istercesine sordu. Anlat bakalım, yokluğumda neler yaptın? Felek ben tasalıyı eziyet edip canıma her türlü ayrılık hançerlerini saplayıp seni benden ayırınca ağlamaktan gayrı ne yapabilirdim? Yüzümü yere koyup ayağının toprağını öpemeyince gecem gündüzümden fark eder mi? Ayrılık ateşiyle yanmış ciğeri kebap, sinesi harap çaresiz aşkın ne edip ne eyleyeceğini nereden bilsin? Hayatımdan el çekip cihan gözüme dar olup yaşlı gözlerle kapılar gözlemekten başka ne yapabilirdim? Süleyman, Hürrem'in kulak arkasına kondurduğu ilk öpücüğü çenesinden gerdanına indirdi. Bir yandan da fısıldanıyordu. Sevgilim, ay ışığım, güzeller şahı sultanım, gönül Mısır'ındaki hükümdarım, İstanbul'um, Karaman'ım, Anadolu ve Rumeli ülkemsin. Bedehşan'ım ve Kıpçağım ve Bağdat'ımsın. Baştan çıkarıcı bakışlarınla beni hasta eden harp esiremsin. Bakışlarına dayanamayıp ölürsem günahım boynuna. Medet ey Müslüman olmayanım. Yazarın notu: Sultan Süleyman'ın Hürrem'e yazdığı bir şiirden esinlenerek kurgulanmıştır. Süleyman'ın o şiirinde Hürrem'e "Namüsselmanım" yani Müslüman olmayanım diye seslenmesi ilginç olsa gerek. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 101. Devamı 11. ayrımda.